bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 Körler Bölümü @ibb.gov.tr.
Zeytin Dağı, Fali Rıfkı Atay. Pozitif Yayınları Sosyal Tarih Dizisi, 1. Baskı Ekim 2004. Filyos Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 27 Ekim 2005. Okuyan Levent Filyos. Fali Rıfkı Atay, 1894-1971. Atatürk üzerine çalışmalarıyla tanınmış gazeteci yazar Fali Rıfkı Atay, 1894'te İstanbul'da doğmuştur. Öğrenimini İstanbul Edebiyat Fakültesi'nde yaptı. 1908 devriminden sonra Tanin Gazetesi'nde gazeteciliğe başladı. Bir yandan gazetelere, dergilere yazılar yazıyor, bir yandan da Baba Ali Mektubi kalemine devam ediyordu. 1913. Bir süre sonra oradan dahiliye hususi kalemine katip olarak geçti. Fali Rıfkı Atay 1. Dünya Savaşı'na yedek subay olarak katıldı. Bir süre sonra 4. Ordu Komutanı Cemal Paşa'nın emir subayı olarak Kudüs'te ve Suriye'de bulundu. Bu arada resmi görevle bir takım Avrupa yolculuklarına da katıldı. Savaş sona erince Bahriye Hususi Kalem Müdür Muavinliğine atandı. O sıralarda iki arkadaşıyla birlikte Akşam Gazetesi'ni kurdu. 1918. Devrim aleyhinde bulunanlarla çetin bir savaşa girişen Atay, 1922 yılında Bolu'dan milletvekili seçildi, 1950'ye kadar milletvekili kaldı. Bu arada Hakimiyeti Milliye ve Milliyet Ulus gazetelerinin de başyazarlığını yaptı. 1950'de siyasi hayattan çekilerek kendini büsbütün gazeteciliğe adadı. Kısa bir süre Cumhuriyet Gazetesi'ne haftalık sohbetler yazdıktan sonra bir arkadaşıyla birlikte Dünya Gazetesi'ni kurdu. Başlıca eserleri Zeytin Dağı 1932, Atatürk'ün Bana Anlattıkları 1955, Babanız Atatürk 1955, Çankaya 1961, Kurtuluş 1966, Atatürkçülük Nedir 1966, Atatürk Neydi 1968 ve Bayrak 1970. Zeytin Dağı'nı seve seve okudum. Zaten başladıktan sonra bırakmak kabil değil. Bence bu yeni kitabında Fali Rıfkı'nın üslubu öbür kitaplarından daha göz kamaştırıcıdır ve zannedersem en güzel haline vasıl olmuştur. Zeytin Dağı bugünkü Türkçe ile ne kadar kuvvetli anlatım yapılabileceğine sağlam bir delildir. Nurullah Ataç. Fali Rıfkı'nın son eseri Zeytin Dağı, Cumhuriyet devri edebiyatının en büyük hadiselerinden birini teşkil etti. Fali Rıfkı'nın bize hatırlattığı devir, Türk milletinin geçirdiği ve geçirebileceği felaket devirlerinin en facialısı, en dehşetlisi ve ruha en çok bezginlik verenidir. Eğer muharririn keskin ve yüksek zekası bu devir üstüne berrak bir aydınlık gibi aksetmemiş olsaydı, biz ona doğru başımızı çevirip tekrar bakmak, arzu ve cesaretini kendimizde bulamayacaktık. Yakup Kadri Karaosmanoğlu. Gençlere kitap, mekteplere kıraat, milli edebiyata numune. İşte bu kitap o kadar çok beklenen ve o kadar çok aranan hayati ihtiyaçlara tek başına cevap vermek kudretine haizdir. Ne kadar muhteşem, kimsenin dudağını bükmeye hakkı olamaz. Halep oradaysa arşın buradadır. Bu kitabı okumak adeta bir borçtur ve bir vazifedir. Behçet Kemal Çağlar. Fali Rıfkı bunlara yazmaya başlarken Türk edebiyatına ve Türk vatanına bu kadar kıymetli bir yadigar bırakacağını ihtimal ki ümit etmedi. Buna belki alçak gönüllülüğü mani oldu. Fakat Zeytin Dağı'nda nasıl Türk'ün o acı günlerini heyecanları ve ızdırapları ile yaşatmışsa, kendi şöhret ve sanatını da Türk edebiyatında çok yükseklerde ve ilelebet diri tutacak bir abide yaratmıştır. Edebiyatımızda böyle bir esere tesadüf ettiğim için bir Türk sıfatıyla ben iftihar ederim. Bir muharrir bütün ömründe böyle bir kitap yazabilmişse dünyaya beyhude gelmemiş demektir. Hüseyin Cahit Yalçın. Ölberk, İstanbul, 1 Haziran 1956. Acaba buna Hacılar Hanı diyebilir miyiz? Zeytin Dağı üstünde ve geniş bir çamlığın ortasındaydı. Banyolu odalarına bakarsanız bir Alman oteline, kiliseli parçasına yaklaşırsanız bir manastıra, başörtülü ve hastalarından haber götürür gibi dolaşan şivesterleri ile bir kliniğe de benzer. Birinci Dünya Harbi'nde 4. Ordu karargahıydı. Şimdi Yahudi Kudüs'ün köşesinden ta uzakta büsbütün ormanlaşan tepedeki beyaz hayaletini seyrediyorum. Şehrin Arap bölgesinde. Aramızda birbiriyle kanlı bıçaklı iki devletin yasakçıları var. 40 yıl önce orada tunç bir tepsi üstüne tokmağını vurarak bizi öğle ve akşam yemeklerine çağıran, aramızda davulcu diye andığımız solgun yüzlü şivesleri, eğer gidebilsem hemen karşımda bulmamak bana imkansız gibi geliyor. Hatıralar, gençlik hatıralarım. Sanki oraya kapanıp kalmışlar da kapıyı açınca neşeli mektep çocukları gibi birer birer dışarı fırlayacaklar, boynuma sarılacaklar. İşte Cafer, İttihat ve Terakki Umumi Merkezi'nden tanıyordum. Pek efendi bir Rumeli delikanlısıydı. Karargah kadrosu yeniyi çekemez. İlk karşılaştıklarınızda bu da nereden çıktı gibi bir yadırgama bakışı hissedersiniz. Gurbet çocuğu Cafer, kumandanı ancak ertesi gün görebileceğimden bana bir yatak bulmuş, yemek yedirmiş, sonra İstanbul havadisleri sormuştu. İttihat ve Terakki Merkezi'nde Talat, Nazım ve Bahayettin Şakir gibi liderlerin adamı olduğunu bilmekle beraber ne yaptığından haberim yoktu. Burada da rütbesiz gibi bir şeydi. Şifre kaleminde kumandanın hususi yazışmalarına bakanlardan biri olmalıydı. Cafer'i daha sonra İngiliz donanması İstanbul sularına girdiği zaman akşam gazetesindeki penceremden yumruğunu sıkıp gösteririz sana dediği sabahtan da hatırlıyorum. Fakat şimdi gitsem onu Alaturka kahve cezvesinin başında göğsünün düğmeleri çözük, Rumeli şivesiyle dostlarına bir hikaye anlatırken bulmak hissi beni içimden itiyor. Zavallı neferim Mehmet. Arkadaşlarım at gezisine çıktıkları zaman ben Zeytin Dağı'nın bayırlarında silah atmaya giderdim. Ganimet bir İngiliz filintam vardı. Ebedi, sorulmaz ve söylenmez bir kader sırrının mahkumu gibi yüzü hiç oynamayan, durduğu yerde kendinden yıllarca uzaklara giden ve çağrıldığında pek yavaş kendine dönen Mehmet'in nişanı vurduğum zamanki hafif gülümsemesini unutamıyorum. Gidebilsem, Mehmet diye seslensem şüphesiz 40 yılın ta derinlerdeki köşesinden fırlayıp gelecekti. Yıllar ipleri koparan perdeler gibi böyle birbiri ardınca inmişti. Sanki bir rüyadan ayrılmıştık ve şimdi uyanmıştık. Ölberg, Zeytin Dağı'nın Almancası. Cebelli Zeytun, Arapçası. Zeytin Dağı sadece kitabımın adı. Bir Türk Kudüs'ü yoktu. Bir Arap Kudüs'ü var mıydı? Hayır. Ne Katolik, ne Ortodoks, ne de Yahudi Kudüs'ü. Kudüs, Haçlı alemli, Davut mühürlü sancaklar altında göze görünmez orduların sessizce alıp verdikleri bir yer. Bu defa o şehrin bu yakasında Süleyman'ın olduğu kadar Yahudi olan Kudüs'ü görüyorum. Dönüşümde hatıralarımla o kadar hasretliydim ki Zeytin Dağı'nı bir daha okumak istedim. Kitapçılarda pek azalmış. Yeniden bastırmak fikri bundan doğdu. Ön söz. Büyük Harbin son aylarında Ateş ve Güneş'i yazmıştım. Cemal Paşa Şam'dan İstanbul'a gelmiş, artık yalnız Bahriye nazırıydı. Kendisini gördüm ve yayınlanmasını uygun bulup bulmadığını anlamak istedim. Ateş ve Güneş, Çöl ordusunun kahramanlık ve ıstırap hikayetlerinden ibaretti. Nazırım bir gün sonra müsveddeleri geri verdi. Bastırmasanız iyi olur dedi. Ateş ve Güneş'te birkaç subay ve neferden başka hiç kimsenin ismi yoktu. Eski 4. Ordu kumandanının 4 yıl yanında çalışan bir yazardan beklediği belki bu değildi. O kitabımda kendini aramıştı. Büyük Harp'te Suriye idaresi için hiçbir satır yazı yazmamıştım. Çünkü yalnız beğendiğim şeylerden bahsetmek lazımdı. Mütarekede ise yalnız beğenmediğim şeyleri yazabileceğim için Suriye hatıralarını yine bir yana bıraktım. Bugün her ikisi de söylemek mümkün olduğundan Zeytin Dağı'nı bastırıyorum. Biz şimdi 40'ına yaklaşanlar Osmanlı İmparatorluğu'nun son gençleriyiz. 1914'te 3-5-7 yaşında bulunan çocuklar bugün yeni Türkiye'nin gençleri olmuşlardır ve hatırlarında imparatorluktan hiçbir iz kalmamıştır. İşte onlara saltanatın Suriye'de, Filistin ve Hicaz'daki son yıllarını anlatmak istiyorum. Bizden Belgrad'ı aldıkları zaman düşman delegeleri Niş kasabasını da istemişlerdi. Osmanlı delegesi de ayağa kalkarak ne hacet dedi, İstanbul'u da size verelim. Babalarımız için Niş İstanbul'a o kadar yakındı. Biz eğer Vardar'ı, Trablus'u, Girit'i ve Medine'yi bırakırsak Türk milleti yaşayamaz sanıyorduk. Çocuklarımızın Avrupa'sı Marmara ve Meriç'te bitiyor.
Barış ve kurtuluş gibi bir milletin tarihinde ikisi tek 100 yıl içine pek az defa sığmış olan ve yalnız biri milli tarihin bir büyük faslı olan iki hadiseyi 4-5 yıl içine görüp geçirmiş, en büyük acıyı ve en büyük milli sevinci tatmış olanların hikayeleri okunmaya değer. Zeytin Dağı'nı kumandanıma karşı saygısızlık eseri diye gösterenler olmuştur. Onlar bir kumandanın yanında 4 yıl çalışan bir subay tarafından böyle bir hareketi kim bilir nasıl muhakeme etmişlerdir. Zeytindağ için sonradan bir tenkit yazan Hüseyin Cahit diyor ki, bu eseri Cemal Paşa aleyhinde telakki edenler Falih Rıfkı'yı seciyesizlikle itham ediyorlardı. O vakit bundan hayret ve teessür duymuştum. Şimdi bir kere daha görüyorum ki okuduğunu anlamak ne zormuş ve bu zorluğu bilebilen insanlar ne kadar azmış. Falih Rıfkı Cemal Paşa'yı suni, cansız, uydurma bir kalıp gibi medih ve tasvir etmiyor. Onu zaafları ve meziyetleriyle gerçekten bir insan gibi karşımızda canlandırıyor. Herhalde bu canlanış eski 4. Ordu Kumandanı için çok şereflidir. Hür bir fikir eğitimi görmeyenlerle anlaşmak imkanı var mıdır? Onlar da gerçeğin %100 yergi ile %100 övgünün belki de tam ortasında olduğunu bilmez değillerdir. Fakat eski zamanların kulluk ahlakına esirdirler. Yerme yahut övme, iyilik yahut kötülük gördüğünüze göre bu ikisini yapmakta, onların ahlakına göre haklısınız. Tarihte gerçeğin ne lüzumu var? Osmanlı tarihi bu sebeple bir yalan alemi olmuştur. Yalan şarkta ayıp değildir. Zeytin Dağı'nda tarihin hakkını tarihe, Cemal Paşa'nın hakkını Cemal Paşa'ya verdim. Eserimde Cemal Paşa'nın sırası geldikçe büyüyüp parladığı görülür. Zaten doğrusunu isterseniz meşrutiyet şahsiyetlerinde eser yazılmak değeri görenlerden değilim. Fakat meşrutiyetin kendisini anlamak lazımdır. Zeytin Dağı'nı bu maksatla yazdım. Cemal Paşa'dan çok bahsedişim başka türlü yazmaya imkan olmamaktandır. Bu kitapta sözü geçen şahsiyet ve hadiselerle yetki bakımından temasının ne olduğunu şimdiden söylemeliyim. Bazılarına niçin uzaktan dokunduğumu, bazılarını ise niçin daha derin karşıladığımı bilseniz, 1912 yılında Sadaret kaleminde katip, Tanin gazetesinde cumartesi konuşmaları yazan bir muharrirdim. İlk Trakya seyahatimi gazeteci olarak yaptım. Yine aynı yıl dahiliye nezaretinde Talat Paşa'nın hususi kalem memuru oldum. İkinci Trakya ve Bükreş seyahatlerimi hep bu sıfatla hem de gazeteci olarak yaptım. Büyük Harbin ilk yıllarında 4. Ordu Karargahı 2. Şubesindeydim. İhtiyat zabiti isem de bütün siyasi ve idari işlere bakan bu şubenin şefiydim. Harbin son yılında da Bahriye Nezareti hususi kalem müdür muavini oldum. Zeytin Dağı 1915-1918 Zeytin Dağı 1915 Cemal Paşa'nın ismini herkesin adı gibi söyleyerek ve işiterek İstanbul'dan çıkmıştım. Adana'da ses temposu hafifledi ve isim ikileşti. Büyük Cemal Paşa, Küçük Cemal Paşa. Küçüğü Tümen kumandanıydı. Halep'i geçtikten sonra Paşa'nın P'si düştü, B oldu ve Ahmet Bey der gibi serbestçe ağızdan düşüveren Cemal Paşa kelimesi bir çeşit imtiyaz, insanın ona yakınlığını gösteren, insanı esrarlaştıran bir şey oldu. 4. Ordu Karargahı'na gidiş hele Şam'dan sonra artık bir mabede çıkılıyor gibi baş döndürür. Bir terör havası vardır. Ses daha pestir ve Cemal ismi Tevrat'tan, İncil'den alınma mukaddes bir ada benzer. Sirkeci'deki ve Harbiye Mektebi'nin havuz başındaki biraz gururlu ise de yine sade ve sevimli olan Cemal Paşa'nın içime alıştırdığım hayali sönerek onun yerine artık yeniden tanıyacağım çizgileri kırışık başka bir adam geldi. Karargah Kudüs'te Zeytin Dağı'nın tepesindeki Alman misafirhanesindeydi. Şehre vardığım zaman 2 gümüş çeyrekten başka param yoktu. Hemen karargaha yerleşmezsem ne geri dönebilir ne de otelde kalabilirdim. Arabacıya Cemal Paşa'nın karargahına emrini verdim. Arabacı gözünü açtı. Ne Cemal Paşa? Zeytin Dağı'nı göstererek anlattım. Adamcağız, tafaddal derken atlarının bile tutum değiştirdiğini sanıyordum. Tertemiz, ezici ve büyük bir Alman yapısı. Herkes subay veya nefer. Ayağının ucuna basıyor ve ara sıra geniş koridordan yatak odalarına ve sofraya bakan şivesterler geçiyor. Yaver'in yanına çıktım. Odasında sarıklı sarıksız 40'ından 70'e kadar eşraf kılıklı epey bir kalabalık vardı. Yaver subay namzede esvabıma bakarak kimsiniz, ne istiyorsunuz diye sordu. Kumandan Paşa Hazretleri'nin başkumandanlıktan istediği Falih Rıfkı'yım. İçeri girdi. Buyurunuz dedi. Ne olacaktım, nereye gidecektim, Cemal Paşa'yı nasıl bulacaktım, anlaşılmaz bir sıkıntı içindeydim. Büyük bir oda, solda Şeria Nehri ve Lut Gölü, sağda Kudüs şehri. Önde Moskofya denilen Rus yapı ve bahçeleri vardı. Cemal Paşa Şeria'ya bakan pencere ile Moskofya'ya bakan pencerenin üçgeni arasında arkası bize dönük kağıt imzalamakla meşgul. Yalnız sakallı sert profilinin bir parçasını görebiliyoruz. Benden başka koltuğu defterli 3 subay daha var. Bir aralık başını çevirdi, gözü benim üstümden sıyrılarak ikinci subaya gitti. Ekşi bir sesle, ''Yaver Bey'e söyleyiniz, Nablus eşrafını çağırsın.'' dedi. Kalabalığın kapıdan girişi garip bir haldi. Hayat ve ölüm kararını bir kelime ile verebilir bir adamın kapısı eşiğinde, her biri bir müddet duruyor ve içerideki odada başladığı duasını bitirip yüzünü sıvadıktan sonra giriyordu. Duasını henüz bitirmeyen kendini arkasından iten arkadaşına dayatıyordu. 20 kişi kadar Kudüs şehri tarafındaki pencerelerin önüne sıralandılar. Kumandan dönüp bakmadı bile. İmza defterlerin her yaprağı üstüne duruyor, çiziyor, yazıyor. Ara sıra ağzından bu nedir? Böyle cevap istemem. Bunu Erkan-ı Harbiye reisine götürünüz gibi kısa sual ve emirler dökülüyordu. Zaman geçtikçe Namlusluların yüzlerinin daha sarardığını seziyordum. Cemal Paşa'nın her yeni sesi çıktıkça hepsini sarığından, sakalından ve cübbesinden bir sarsıntı geçiyordu. Poz bilmem ne kadar sürdü. Kumandan defteri kapadı, koltuğun iki yanından tutarak Nablus safına döndü. Bir buyrultu üslubu ile söze başladı. Devleti metbuanıza karşı irtikap etmiş olduğunuz cinayetlerin ne kadar vahim olduğunu biliyor musunuz? Kimi ellerini kimi boynunu oynatarak safın arasına estağfurullah, estağizübillah gibi bir takım kelimeler duyuldu. Kumandan bir bakışta bu mırıltıyı keserek susunuz diye bağırdı ve devam etti. Bu cinayetlerin cezasının ne olduğunu bilir misiniz? Nablusluların rengi asılmış adamların rengine döndü, dudakları kısıldı. İdamdır, idam dedi. Fakat devleti Aliye-i Osmaniye'nin üluv-i merhametine dua ediniz. Şimdilik sizleri ve ailelerinizi Anadolu'ya nefyetmekle iktifa ediyorum. Hepsi secdeye kapanır gibi olarak ellerini kaldırıp duaya, hamde ve şükre başladılar. Köklerinden sökülmek kararına karşı Nablus eşrafının minnet ve şükranlarına sınır yoktu. Girebilirsiniz dedi. Üst üste yığılarak hayata çıkar gibi dışarı uğradılar. Rol bitmişti. Cemal Paşa subayları savarak eski gülüşü, muhafız ve nazır gülüşüyle bana döndü. Ne yaparsın dedi. Burada böyle söküyor. Sonra İstanbul haberleri sordu. Kasımpaşa 1918. Talat Paşa ile birlikte Berlin'den İstanbul'a dönen Ayan Azası'ndan Abdurrahman Paşa, Peral Palace Oteli'nin ilk kat salonunda bana şu fıkrayı anlatmıştı. Talat Paşa Sofya istasyonunda trenden indi, Bulgar nazırlarıyla görüştü. Tekrar vagona girdiği zaman derin derin içini çekerek, keşke bugün ölmüş bulunsaydım dedi. Sadrazamın Sofya istasyonunda aldığı haber Bulgar bozgunuydu. Harp kabinesi çekilmek üzeredir. Bahriye'deki kağıtlarımı topluyorum. Bütün gençler gibi askerlikten sonra ne yapacağımı ben de bilmiyorum. Karargaha 20 yaşında gitmiştim. Şimdi 24 yaşındayım. Ümit, hayal ve iyimserlikten yoğrulan bu altın çağ bir dedebaşı kadar yıpranmış, çileden geçmiş ve ağırlaşmış. Onu omuzlarımın üstünde güç tutuyordum. Kulaktan kulağa bir fısıltı. Bahriye'ye Rauf Bey geliyor. Dostu, yabancısı, Bahriyelilerin birçoğunda onu karşılamak ve ona iyi görünmek hazırlığı var. Ben Heybeliada Çarkçı Mektebi'nin Türkçe hocalığını isteyip alıyorum. Tam ayrılacağım gün öğleye doğru Kasımpaşa üstünden nazır otomobilinin sert düdüğü öttü. Herkes geliyor diye telaşlanarak aşağı koştu. Mızıka selam havası çalmak için büyük kapı önünde sıralandı. Marşın ilk sesleri arasında otomobil durdu ve içinden Cemal Paşa indi. Karşılayıcılar onun kadar sarardılar. Mızıka bozuk düzen kesildi. Bu levhayı yukarı pencereden seyrediyordum. Cemal Paşa'nın arkasından ben de odasına girdim. Koltuğuna oturdu. Halic'in bulanık sularına daldı. Başı omuzları içine çökmüş gibiydi. Şeria ve Moskofya'ya bakan pencere üçgeninin arasındaki 1915 profilini hatırladım. Her şey bitti mi paşam diye sordum. Gözlerinden kırları artan sakalına bir iki damla yaş düştü. Biraz sonra kendine gelir gibi oldu. O günkü gazeteleri gözden geçirdi. Henüz sert hücumlar yoktu. Fakat atılgan gençlerden biri Nüshet Sabit ilk tecavüz broşürünü çıkarmıştı. Bahriye Nazırı telefonla polis müdürünü bularak ''Neden neşriyata dikkat etmiyorsunuz? Bu muhariri tevkif etmelisiniz.'' diyordu. Kim kimi, kimin için ve niçin tutacaktı? En sağlam sütunlar üstünde durduğu sanılan devir bir karton kale gibi yıkılmıştı. Çoğu taksi otomobilleriyle Baba Ali'ye gelen yeni kabineyi devlet otomobilleri içinde tebrik etmeye giden harp kabinesini uyandırmak için konak ve yalılarının garajlarına adam gönderip arabalarını geri almak lazım geldi. Cemal Paşa yaverine Rauf Bey söyleyiniz otomobilim bana hediyedir ve kendi malımdır diyordu. Yeni Bahriye Nazırı beni çağırmış. Cemal Paşa'nın Türk ocaklarına yolladığı 15 bin lirayı Halide Hanım geri getirmezse hepinizi gazetelere vereceğim diyordu. Aynı gün Büyükada Yat Kulübü'nün iskelesine yanaşan devlet çatanasından eski bir nazırın çıktığını gören bahçe halkı hayret içinde kaldı. Fakat üç gün sonra Cemal Paşa Ali Kemal'in iftirasına yalnız evet veya hayır diye cevap vermek için hiçbir gazetede üç satırlık yer bulmaya muvaffak olamadı. Herkes kendi öz başının kaygısındaydı. Eski kumandanımı son olarak Boyacı Köyü'ndeki yalısında gördüm. Param olmadığını bilirsin dedi. Enver Paşa kendi elindeki 40 bin altından bir kısmını Talat'la bana verdi. Bunun birazını isimlerini sayarak üç muharire vermek istiyorum. Hiç olmazsa onlar beni müdafaa ederler. Cemal Paşa bir iki gün sonra arkadaşlarıyla Karadeniz'e gitti. Bu haberi en önce bütün harp yılları Cemal Paşa'dan yardım gören üç yazardan birinin gazetesinde ve en ağır hücumlarla karışık olarak okudum. Ferre, Yefürrü, Firara. Bazı hatıralar.